Kaan'ın sesinin bu bölümünde dört duvar arasında kalmayı, hapishane mefhumunu ve sınırları konuşacağız. Özgürlüğün kısıtlandığı bir mekanda nasıl var olabilir insan? Nasıl mücadele eder? Önüne çıkan engelleri nasıl aşar? Üretmeye devam edebilir mi? Peki cezaevinden çıktıktan sonra ne değişir? İşte tüm bu sorulara yazar Oya Baydar ve sanatçı Fatoş İrven'le beraber cevap aradık. Ben Duygu.
Ben Beril.
Ben de Nihal. Kaan'ın Sesi Söyleşisi'ne hoş geldiniz. Oya Baydar yazar, sosyolog ve gazeteci. İlk romanını 17 yaşında lise öğrencisiyken yayınlamış olsa da 1960 ve 1980 yılları arasında tamamıyla akademik ve siyasi çalışmalar içerisinde yer alarak edebiyattan uzak kalmış. 12 Mart askeri darbesi döneminde tutuklanıp cezaevine girmiş, 12 Eylül askeri darbesi sırasında ise yurt dışında yaşamak zorunda kalmış. Ama 1991'de yayınladığı Elveda Alyosha kitabı ile Oya Baydar edebiyat alanında yeniden yerini almış ve o günden bu yana yazmaya devam ediyor.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün sizinle Kaan'ın Sesi sohbetlerinden birinde buluşmak çok anlamlı. Biz Kaan'ın Sesi'nde her hafta önce bir oyun yayınlıyoruz. Sonra da oyunun temasından doğru konuştuğumuz bu sohbetleri kaydediyoruz. Henüz dinlemeyenler önce geçen hafta yayınladığımız Geri Döneceğim Eve oyununu dinleyebilirler. Oyun tutuklu yargılanan bir kadın mahkumun hikayesini anlatıyor. Biz de bugün sizinle biraz bu deneyimi konuşmak istiyoruz. O yüzden sizi tam 50 yıl öncesine götürerek başlayacağız. 1971 yılında yaklaşık 9 aylık bir cezaevi deneyiminiz olmuş. O dönemi nasıl hatırlıyorsunuz?
Türkiye'nin de çok özel bir dönemiydi. Kıpır kıpır bir ülke. Solun her anlamda yükselişi ama o sol içinde de çeşitli fraksiyonlar, çeşitli gruplar. Kıpır kıpır her yer. Ben Ankara'daydım o sırada, Hacettepe'deydim. Yani işte asistanız bir yandan ama şimdiki gibi hemen KHK'lanmıyorsunuz yani. Bir gün ders verirken dersin ortasında başta fakültenin dekanı olmak üzere arkadan da bayağı işte silahlı milahlı geldiler. Beni orada gözaltına, yani tutukladılar tabii de falan. Ve ondan sonra bir işte 8,5 ay hepsi toplanırsa ya da 9 aya yakın, çünkü gözaltı süresi de var, bir dönem oldu. Önce tabii bir işkence faslından geçiyorsunuz. O kötü tabii. Nasıl olsun ki? O işkenceden sonra koğuşa atıldığınızda, geldiğinizde. Sonrasında benim orada geçirdiğim 8 ay aşağı yukarı, çok fazla bir dönem, bir zaman değil zaten. Biraz böyle yatılı okul havasında geçtiğini de söyleyebilirim. Şunun için söylüyorum, şimdiki dönemin benzer tutuklamaları ve olaylarıyla kabili kıyas, yani kıyaslanamayacak gibiydi. O zaman her şey, ben öyle derim, masumiyet çağı derim ben o dönemlere. Her şeyin daha bir masum olduğu, işkenceciniz de daha masum, siyaset de o. Yani bunu anlatması güç ama her şey daha farklıydı. Şimdiki vahşet, şimdi yani bu kadar değildi. İşkencede ölenler olduğu halde, ben de çok ağır olmasa da işkence gördüm falan ama bambaşka bir ortamdı. Evet, beni böyle şeye tutukladılar. Ondan sonra kısa bir dönem Mamak'ta kaldık. Ondan sonra şeye geldik, işte Yıldırım Bölge, meşhur Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu.
Evet, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nu sizinle yapılan söyleşilerde de, işte Sevgi Soysal'ın Aynı adlı kitabında da böyle biraz okuduk. Yıldırım Bölge böyle askeri koğuştan bozma, siyasi kadın tutuklar için ilk defa kurulmuş bir cezaeviymiş diye hatırlıyorum, değil mi?
Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu askeri garnizonun içinde eski bir, yani erlerin kaldığı erat koğuşlarından birinden şey yapılmış bir koğuş aslında. Bizim koğuşta zaman zaman 40 kişiye kadar çıkardık ama normalde 28-30 kişi falan. Ve işte Beyce Boran'dan Sevgi Soysal'a, Ela Güntekin falan, böyle bir takım. Bir de gencecik öğretmen kızlar vardı, 17 yaşında falan. Kimisi öğretmen okulunda daha, kimisi de. Ve zavallılar, bunların hepsi mektuplaşmadan gelmişler. Bir başka çok devrimci şey onların başta, bir öğretmene yazdıkları mektuplardan. Biz onlara hatta mektup örgütü derdik. İşte Türkiye şöyle olacak, böyle devrim yapacağız falan, başka hiçbir şey yok. hepsini toplamışlar. Benim neden geldiğim, toplanıp getirildiğim belli değil. En sonunda tuhaf bir şekilde iddianamem geldiği zaman ben de o mektup örgütünden çıktım. Hiçbirini ne tanırım ne ederim. Hep dalga geçerken kızlar bu sefer benimle dalga geçmeye başladılar. Bak sen de bizim örgütlensin falan diye. Yani ben o dönemden çok şey öğrendim diye düşünüyorum. O kızlar, bizim koğuştakiler, insanlar, ikide bir de böyle jandarmaya şeye rüz vermeyen kadınları getirirlerdi pavyondan falan alırız. Pavyonda mesela ücretini istemiş kadıncağız. Ücret vermeyip kadını getirirlerdi bizim şeye. Yani onlarla da çok böyle iyi bir diyalogumuz olurdu. Sonra baktılar olmayacak, onları bizden ayırıp bir başka koğuşa koydular ama pencereler birbirine bakıyor. Yalnız benim çıkmama yakın işler sıkılaştı. Çünkü biraz ötesinde yine Yıldırım bölgede erkekler koğuşu vardı. Oradan firarlar falan oldu. Ondan sonra yani daha sıkılaştı. Ben o davadan hiç tanımadığım çocuklarla mektup örgütü davasından 7,5 yıl yedim. Ama yani o arada af çıktı. O sırada yatmaktan kurtuldum.
Çok şey öğrendim o dönemden dediniz ya. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani kolejde okumuş, işte Paris'e gitmiş, sonrasında da akademide çalışmış bir kadın olarak cezaevine kadar aslında daha ayrıcalıklı ya da aydın diyebileceğimiz bir çevrede olduğunuzu anlıyoruz. Ama Yıldırım bölgede daha farklı bir çevreyle yolunuzun kesiştiğini düşündünüz oldu mu hiç mesela?
Yeni bir ortamda ama ben hiç yadırgamadım. Hatta böyle mesela şey gelir, kurtludur yemek, ben kurtlarını ayırır yerdim. Kızlar çok şaşarlardır, ablanızı yiyorsun bunu falan diye. Yani ben pek aldırmam, uyarım her şeye. Nasıl anlatayım? Boğulmadım. Tam tersine gencecik kızlarla birlikte olmaktan falan çok yani mutlu olduğum gibi, yani oranın mutluluğu işte, çok şey öğrendim. Yani dediğiniz gibi tamam, farklı bir ortam, farklı insanlar ama insanlar farklı insanlarla yaşamadıkça gerçekten kendi içlerine kapanıp kalıyorlar. Ve sanıyorum ki o dönem bana şeyi de öğretti. Yani ötekileştirmemeyi çok iyi öğretti diye düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra mesela kadın gardiyanlarımız vardı. İlk başta bize böyle komünist kadınlar falan gibi bakarken daha sonra bizim mektuplarımızı getirip götürmeye başladılar. Hatta bir tanesi bu konuda şeyden, meslekten atıldı. Yani daha devrimci kesimlerle falan ilişki kurmuş, her neyse. Özetle ben o dönemde ne diyeyim, hayatı daha iyi tanıyıp kendimi daha iyi tanıdım ve olgunlaştığımı söyleyebilirim. Özlemle hatırlanabilir mi? Hiç hatırlanamaz. Böyle özlem değil ama bir manada kötü hatırlamıyorum diyebilirim. İşkence faslı hariç birlikte epey iş yapardık. Birlikte kitap okurduk. Bir eğitim saati ama öyle ideolojik eğitim falan değil. Herhangi bir konuyu alıp birlikte tartışırdık.
Ya siz özlemle hatırlanabilir mi hiç deyince ben şunu merak ettim. Tahliye olmak nasıldı? Yani bu kadın grubunu geride bırakıp cezaevinden ayrıldığınızda nasıl hissetmiştiniz?
Evet, tahliye olmak içeride kalanlar karşısında bir çeşit sizi, vicdanınızı yaralıyor ya. İçeride yatıyor insanlar. Ben çıkıyorum diye sevinmek çok zor. Tabii bir yanınız sevinir. Yani sonra bakın ben çok fazla kalmadım dediğim gibi. 8 ay biraz daha fazla var ki. Ama çıktım böyle, üstümde bir o zaman pırtık pantolonum vardı. Şimdi beni hemen arkadaşlarım zaten kapıda karşıladılar ve hemen beni bir restorana götürdüler. Ama benim ilk yaptığım şey paçalarımı kıvırmak oldu. Şimdi neden? Çünkü şeyde, tuvalete girerken falan paçalarınızı kıvırıyorsunuz tabii. 8 aylık bir şey bile size bazı alışkanlıklar veriyor. Bu alışkanlıkların bir bölümü de hakikaten belli hastalıklı psikolojik hallere de dönüşebilir. Uzun uzun kalan insanları, onun için ben hep çok düşünüyorum. Yani çok zor bir şey. Çıktıkları zaman için çok zor. Bazen bir insan giriyor, bir başka insan çıkıyor sanki. Benim öyle arkadaşlarım oldu. Kadınlar değil ama erkek arkadaşlarım oldu. Çok yıllarca kalan. Ve ben gerçekten zorlandım onlarla yeniden aynı diyaloğu kurabilmek, aynı sıcaklığı duyabilmek için. Her şey çok içlerine işlemişti.
Çok haklısınız. Hapis kalma süresi uzadıkça o disiplin ve baskı insanın üzerinde daha ağır bir hasar bırakıyor olmalı. Bir de aslında şunu merak ettik. Cezaevi deneyimini anlatan her kadın mekanın sınırlarından, işte gökyüzünü sınırlı görmekten, dış dünyaya küçücük bir pencereden bakmanın zorluğundan bahsediyor. Siz hatırlıyor musunuz dış dünya ile nasıl bir ilişki kuruyordunuz?
Bir koğuştan bozma olduğu için hapishane böyle muhkem bir bina değildi. Hapishane olsun diye yapılmamıştı. Ranzanın üstüne çıkınca orada parmaklıklı küçük pencereler var. Oradan bakardık. O pencereden Ankara Kalesi görülürdü. Ve mehtaplı şey gecelerde fonda bir kale çıkar. İşte şöyle müthiş olurdu ama o pencereden ben çok bakardım. Yani dışarıya açılan pencere tam manasıyla. Bir gün oradan bakarken yalnız şöyle bir başımı aşağıya doğru indim. Orada minicik bir yavru kedi. Bir de bir jandarma vardı orada geziniyor çocuk. Kardeş hemen var ya jandarma kardeş şu kediyi ver. Şimdi korkarlardı. Şu kediyi bana yolla götür ver. Fakat çocuk korkmadı. Kediyi böyle süngülü şeyinin altına bez bağladı. Kedisi de ona bağlayıp pencerenin şeyinden o demirlerin arasından kediyi verdi bize. Koğuşun kedisi oldu. Ondan sonra oradan çıkarken ben kediyi bırak bize dedi kızlar. Çok seviyorum ama tabii yani orada onlara daha çok lazım o kedi. Daha faydalı. Bir gün onları ben ziyarete gittiğimde, onların çamaşırlarını falan almaya gittiğimde yıkamak üzere kapıdayım. Baktım çamaşırları getiren o torbada asker elinde bir şey tutmuş. Böyle sırıta sırıta geliyor. İşte o torbayı bana verecek. Ben eyvah dedim herhalde bizimkiler bunun içine su falan doldurdular. İsmini, yani şaka yapıyorlar bana falan. Sonra meğer o torbanın içinde kedi varmış. Kediyi bana çamaşırlarla beraber kediyi de yolladılar. Sonra o kedim bende hep kaldı Felix. Siyah beyaz bir kedidir. Evet benim öyle bir Felix'im oldu.
Benim de siyah beyaz bir kedim var. Onlara smoking cinsi de deniyormuş. Böyle çok sosyal kediler oluyorlar. O yüzden hani dinlerken böyle sizinle kalabalık koğuş yaşamına adapte olmasına hiç şaşırmadım Felix'in, onu söyleyeyim. Bir de ben bu tüm cezaevi deneyimini sizinle birlikte hatırlarken biraz konuyu edebiyata, temsile de getirmek istiyorum. Dün akşam hazırlanırken bu söyleşiye Sıcak Külleri Kaldı romanını tekrar okudum. İlk defa da 15 yaşında okumuşum. 2001 yılında okumuşum. Ve ben böyle o yıllardan beri her okuduğum kitapla ilgili böyle kısa notlar aldığım defterlerim vardır. Onları hala saklarım. Onları buldum, notlarımı okudum. Şöyle yazmışım. Demişim ki ilk defa bir cezaevinde işte yaşamı, işkenceyi bu kadar ayrıntısıyla okudum. Acaba Ülkü hep bunun anısıyla mı yaşadı? Bir gün bunu hafızasına atabilecek mi? Gibi bir şey yazmışım. Bana da sürpriz oldu. Yani 20 yıl sonra gördüm o yaşta neler düşündüğümü. Size biraz onu sormak istiyorum. Yani kitapta mesela Yıldırım bölgedeki koğuş ortamında kadınları anlatırken ya da Ülkü'nün işkence esnasında gözlerini kapatıp o güzel anılara sığındığını hatırlaması, ya bunların biraz sizden otobiyografik izler taşıdığını da düşündüm. Onu sormak istiyorum. Yani o zor deneyimi sonradan anlatmak, temsil etmek, edebileştirmek nasıl mümkün oluyor?
Bir kere araya zaman girmesi lazım. Sıcağı sıcağına yazmanın edebi anlamda sakıncaları var. Sıcağı sıcağına yazarsanız ya çok didaktik oluyorsunuz ya çok böyle melodramik oluyorsunuz. Yani edebiyat sıcağı sıcağına pek kaldırmıyor aslında. Romana falan edebiyata aktaracağınız zaman onun sizde bir hazmedilmesi lazım. Onun böyle süzülmesi lazım. Duygusunun, sadece duygusunun kalması lazım. O yüzden ben sıcağı sıcağına yazmamayı hep tercih ediyorum. Evet yani temsil olarak dediğiniz şey otobiyografik. Yer yer evet otobiyografik. Ama ben şöyle söylerim hep. Otobiyografik sanılan şey aslında en temelinde de duyguların otobiyografisidir. Duygular kalır. O duyguları aktarırsınız. Olaylar belki birebir değildir. Bazıları sadece tutar. Mesela orada Sıcak Külleri Kaldı da sadece Ülkü yok. Başka birileri de bir sürü yani epeyce karakter var orada. Ama onların hep duygusuna sahibim ben. Galiba tekrar dönersek yaşanmışlıklar iyice hazmedildikten sonra sizin parçanız haline gelip onlarla bir yerde de hesaplaştıktan sonra, yüzleştikten sonra mesela hapishane ve şey deneyimi, işkence deneyimi yüzleşmeniz lazım anlatabilmeniz için. Hesaplaşmanız lazım ki siz bunu gerçek bir duygu olarak aktarabilirsiniz. Yoksa kalıpçı, basma kalıp bir şeyler çıkar ortaya.
Bu söyleşinin başından beri konuşurken hep bugünle kıyaslama yaparak ilerlediğinizi fark ettim. Onunla ilgili bir yere geçmek istiyorum. 12 Mart dönemini anlatırken çok da bir gerekçe olmadan tutuklananlardan bahsettiniz, yani kendiniz dahil. Tabii ki çok farklı koşullar var bugün ama günümüze bakınca da böyle herhangi bir şekilde iktidardan farklı bir pozisyondaki herkes potansiyel bir tutuklu halde. Siz bu durumu nasıl görüyorsunuz?
Biliyorsunuz çok fazla doğuda, güneydoğuda çok fazla kadın içeride, hapishanelerde. Belediye başkanlarından tutun da sıradan bildiğimiz insanlara kadar. Bir Ayşe öğretmen davası vardı, hatırlar mısınız? Onun deneyimini çok yakından biliyorum. Yaşadı. Şimdi benim yaşadığım deneyime göre bunlar çok daha ağır deneyimler oldu. Oluyor hala. Bunda şunun da payı var galiba. Her şey çok vahşileşti. Dünyada da, Türkiye'de de her şey, duygular falan da çok vahşileşti. Yani güç sahibi olunca insanlar şimdiki dönemde çok fazla şiddete meyal oluyorlar. Şiddet başkaları üzerinde vahşileşiyorlar, gaddarlaşıyorlar. Bu maalesef böyle. Toplumun, belki dünya diyebilir miyim bilmiyorum, çok genelleştirmeyeyim ama bizim toplumumuzun tümünü saran bir şiddet, gaddarlık, vahşileşme, düşmanlık, kin ve nefret var. Ben şaşıyorum. Yani bu nereden doğuyor? Nasıl bilmediğim biri gelmiş önüne, suçludur, değildir falan. Ama sen de orada hakimsin, savcısın diyelim, hapishane müdürsün, gardiyansın, kimsen. Yani o karşındaki insana senin özel bir kin duyman için hiçbir sebep yok. Ama var işte. Oluyor. Maalesef oluyor. Bu mesela genç arkadaşlarım benim kadar umutsuz değil. Epey genç arkadaşım var benim. Onun için utanıyorum da. Şöyle oluyor bakın, bunun yaşla ilgisi var. Öyle bir yaşta oluyorsunuz ki artık daha iyiye doğru mücadele etseniz bile o iyiyi görebilecek zamanınızın olmadığını biliyorsunuz. Yine de inşallah, inşallah diyelim, dünya daha iyiye gider. Ülkemiz ve insanlarımız daha iyiye gider. Umut edelim her şeye rağmen.
Oya Baydar sözlerini geçmişten bugüne getirerek aslında Türkiye'nin iki farklı dönemini karşılaştırarak sona erdirdi. İkinci konuğumuz Fatoş İrvense, yakın zamanda cezaevinde kalmış bir sanatçı olarak üretmeye, yaratmaya devam etmenin yollarını nasıl bulduğunu anlattı bize.
Fatoş İrven bir çağdaş sanatçı. Diyarbakır, Sur doğumlu olan Fatoş'un işleri çoğunlukla toplumsal cinsiyet ve siyaseti merkezine alıyor. Fatoş İrven, gizli tanık beyanları gerekçe gösterilerek 3 yılı aşkın bir süre Diyarbakır cezaevinde kaldıktan sonra 2020'nin Mart ayında serbest bırakıldı. Ve bugünlerde cezaevindeyken ürettiği işleri de içeren ilk kişisel sergisi olağan zamanın dışında iki farklı mekanda sergileniyor.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ya dün serginizi gezdikten sonra bugün böyle sıcağı sıcağına buluşmak bizi çok mutlu etti.
Çok mutluyum öncelikle burada olmaktan. Sizinle yeni tanıştım. Bu süreçte aslında o kadar şahane insanlarla tanıştım ki. Tıpkı benim cezaevine ilk girdiğim anda orada bir sürü şahane kadınla tanışmam gibi bir durum oldu.
Biz de tam bunu sorarak başlamak istiyoruz. 2017'de hiç beklemediğiniz bir anda gelen bu tutukluluk süreci nasıl başladı sizin için?
Cezaevi deneyimi benim 2017'de başladı. Tabii cezaevine girer girmez 40'a yakın kadını bir anda görünce karşımda gündemim değişti. Yani gündemim ben olmaktan çıkmış oldu dolayısıyla. Çünkü çok zor bir karşılaşmaydı benim için. Ama orada bir gerçeklik var ve onun karşısında artık kendimden söz etmek çok ayıp olurdu. Oraya uyum sağlama sürecim bu şekilde daha hızlı olmaya başladı aslında. İkinci günü neredeyse benim sürecim artık buradasın. Yani bu bir gerçek, hayal kurmanın bir anlamı yok. Böyle başladı. Bunu kabullenir kabullenmez de zaten işte bir sanatçı olarak işte oradayım, malzemeler yok. OHAL kanunları hala geçerli. İşte Diyarbakır cezaevi, meşhur Diyarbakır cezaevi, hatta dünyanın sayılı cezaevleri arasında olan bir cezaevi orası. Dolayısıyla hiçbir şey verilmediğini öğrendim. Evet dedim, yani Fatoş, bir malzeme verilmiyor, hiçbir şey yok, sadece sen buradasın. Yani böyle anadan doğma halinle bir yerde olmak gibi. Peki şimdi ne yapacaksın? Kendimi sınadığım bir 3 yıl geçirdim orada.
Meşhur Diyarbakır cezaevi dediniz. 2017'den çok daha önce tanışmış olduğunuzu tahmin ediyorum Diyarbakır Beşnoğlu'yla. Belki çocukken. Ben şimdi kendi çocukluğumu da düşünerek aslında böyle söylüyorum. Ailemde de böyle siyasi sebeple içeri girenler vardı. Ve o yüzden hep böyle bir cezaeviyle ilgili bir mefhum vardı evde. İşte sofrada konuşulan, böyle bazen korkulan. Hani ailedekilerin yüreğini sızlatan meselelerden oluyor sonuçta bunlar. Ben sizin özelinizde de bunu merak ediyorum. Yani cezaevine dair geçmişten bir hatıra var mı?
Tabii. Olmaz olur mu? Zaten Diyarbakır'da yaşayıp da zannedersem orayla ilgili bir anlatısı olmayan hiç kimse yoktur. Çünkü şehrin tam orta yerinde ve sürekli bunlarla büyüyoruz. Ve benim 90'lı yıllarda babamın da bir tutuklanma dönemi oldu. Dolayısıyla o dönemi de bayağı bir yaşadık. Mesela ben hiç unutmam. Çocukken işte bir ev baskınında terörle mücadeleden gelenler götürdükleri zaman mesela benim abim ayakkabı bağcıklarını bağlamaya çalışırdı. Bağlama bağlama deyip böyle ona çıkarttıkları zaman ben mesela uzun yıllar boyu ayakkabı bağcığıyla olan bir meselem de olmaya başladı. Yani ayakkabı bağcıklarından nefret ettim. Ayakkabı bağcıklarını hep dönüştürdüm. Çünkü insan unutmuyor bazı şeyleri. Her şeyi unutursunuz. Size yapılan direkt bir işkenceyi bile unutursunuz ama bazen bir nesne, bazen bir şey, o olaya vesile olan bir en küçük bir nesne o kadar çok sizin unutamadığınız böyle hayatınıza yayılan bir anlam yumağı oluşturur. Cezaevinde de bu devam etti. Oradaki o nesnelerle kurduğum ilişki, oradaki her bir canlı, her bir böcek, her bir işte yenilen yemekteki kalan kemik parçası, ondan sonra bir kuş tüyü.
Gerçekten böyle. Yani ben dün serginiz olan zamanı dışındayı gezdiğimde tam da bunu gördüm. Yani telefon kartlarını hatırlıyorum, böcekler, ilaç kutuları, saç telleri hepsi sizin elinizde bambaşka bir anlama dönüşmüş. Onu sormak istiyorum. Yani nasıldı bu toplama, dönüştürme süreci sizin için?
En küçük bir malzeme bile o kadar değerliydi ki benim için. Her şey çok değerli. Yani ben ilk böyle bir şişe, su şişesi elime geçtiği zaman çok mutlu olmuştum yani. Aa süper bir su şişem var. Plastik yani bu hazır suların şişesi. Süper bir şişem var artık filan diye. Komik geliyor tabii ama oradaki durum çok başka. Yani bunun içerisine dişler girdi, bunun içerisine başka şeyler girmeye başladı ya da bir kuşun avluya taşıdığı bir çalı parçası oluverdi, bir yaprak oluyor. İşte açık spor salonuna giderken tel örgüler arasında kopardığım bir dikenli çiçek olabiliyor. Bunların hepsini saklayıp bir şeye dönüştürdüm o dönem içerisinde. Cezaevindeyken de benim için hiçbir zaman herhangi bir nesne değil. Malzeme de benimle konuşmaya başlıyor çünkü. Malzeme de beni yönlendiriyor. Yani bir hap, artık bir hap olarak benimle beraber değil, malzemenin kendisi bir nesne olmaktan çıkıyor. Olayın öznesi haline geliyor. Yani o saçlar bir herhangi bir nesne değil.
Evet, sergide de beni en çok etkileyen öğelerden biri mesela saç tellerini kullanma biçiminiz. Yani saçlar bazen bir elbisenin üzerindeki iplik oluyorlar. Bazen kadınlar için örülmüş kocaman bir güvenlik ağı. Neden saçlar bu kadar ön planda sizin için? Yani hem çok kadınsı bir öğe, yaşamla ilgili bir öğe ama bir yandan da döktüğümüz, geride bıraktığımız bir şey. Sizin için anlamı nedir?
Benim için bu tamamen yaşamı temsil eden bir şey. Saç yaşam demek aslında. Yani bütün beden gider ama bir tutam o şeyde kalır yani. Benim için bir yası tutma mevzusudur da aynı zamanda o saç. Ben çocukken hiçbir zaman izin verilmedi benim saçlarımın kesilmesine. Saçlarım o kadar uzundu ki böyle oturduğum yerde yere değerdi ve uçları hep tozluydu. Sürekli tozluydu. Böyle otururdum sokakta ama yere değiyor. Hatta böyle beni böyle severlerdi. Yani işte gene bu saç çöpçü gibisin falan diye her tarafın toz kir içinde. Böyle bir çocuktum. Dolayısıyla çok isterdim. İşte benim babam işte dindar bir adam. Asla ve asla kestirmedi. Ve asla ve asla dökülen saçlarımı ya da tararken tarakta kalan saçlarımı atmadım hiçbir zaman. Onun atılması demek üzerine birinin basması demek. Birinin basması demek hastalığı çağıran bir şey. Hatta hiç unutmuyorum Suriçin'deki evimizde duvar işte deliklere koyardım o saçları.
Peki hangi sebeplerle babanız saçınızı kestirmenize izin vermiyordu?
Hepsi. Ama dini gerekçe çok ağır basıyordu. Sonra ilkokuldayken bir gün benim abim çat diye saçımı kesti. Tabii böyle yerde bir yığın saç görünce ben böyle aklımı kaçıracak gibi olmuştum. Hiç unutmuyorum. Zorbaca bir tavırdı. O dönemden başlayan şey şu güne kadar devam ediyor. Benim için politik bir mesele olmaya başladı. Yani o dini mesele, o kişisel mesele o kadar iç içe, o kadar girift bir yapıya sahip ki. Çok garip ama utandım. Ve epey bir zaman saçlarımı hiç kimseye göstermeden epey bir küskünlük hali gelişti bende. Kendi içinde bulunduğum durumu aşamıyorsam bunu dönüştürmem gerektiğini anladım o zaman. Ve bu üretime dönüştü.
Bu üretkenlik cezaevinde de devam etmiş ve hatta saç tellerini biriktirmeye orada da devam etmişsiniz değil mi?
Yani şöyle ilk girdiğim gün işte banyodan kadınlar çıkıyor. Banyo günü. Sonra böyle saçlarını falan tarıyorlar. Çöpe atılıyor. Şimdi ben de için böyle şey oldu. Bir tuhaf oldu. Çünkü ben zaten çocukluğumdan beri saçlarımı atmıyorum. Deli misin? Ne yapacağız? Falan deyince bana verir misiniz? Falan dedim. Allah Allah dedim. İyi al tamam yani. Çöpe giden şeyleri alıyorum. İlk yaptığım şey içeriye girmeden bir gün önceki elbisemi dönüştürmek oldu benim mesela. Orada ilk başladığım iş oydu. Ben kardeşimden o performansta kullandığım elbiseyi istedim. O beyaz elbiseyi istedim. Ve saç telleriyle işledim. Böyle üç boyutlu bir forma dönüştü. Kadınların saç telleriyle o elbiseyi her tarafını işledik.
Şimdi oyunun hikayesine geri dönersek, oyunumuzda da çocuğundan uzak kalan ve görüş gününü iple çeken bir kadının hikayesini anlatıyoruz. O da elindeki malzemeleri dönüştürerek çocuğuna doğum günü pastası hazırlamaya çalışıyor hatta. Sizin için görüş gününün anlamı neydi diye sormak istiyorum.
Hani bütün bir Hristiyanlık alemi nasıl şükran günü yapıyorsa bizim için görüş günleri de öyleydi bence. Ya da işte Müslümanlar aleminde bir bayram kutlaması nasılsa görüş günleri öyleydi. Özenle herkes hazırlığını yapardı ki. O kısıtlı maddi olanaklar içerisinde bir kadının kantinden aldığı bir kek bir hafta o görüş günü için saklanır. Mesela çocuklu bir anne dediniz. Benim çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım gene Selma Diyarbakır'da cezaevinde hala. Oğlu hatta sergide Roni var oğlu. Roni'nin hem portresi var. Roni hasta bir çocuktu. Cezaevinde bir süre büyüdü. Bebekken giriyor, bir süre büyüyor ama çok ciddi sağlık problemleri yaşıyor. Cezaevinde kalmaması gerekiyor. Akrabalarına gönderiyor. Gelemiyor sağlık tedaviden dolayı. Her hafta da gelemiyor. Ama her hafta bir tanıdık vesilesiyle kantinden alınan atık işte yiyeceklerin, atık malzemelerini örneğin bir plastik bir kutu olabiliyor bu. Şişe kutuları, plastik şişe kutularından tekerlek yapıp işte ve benzeri hediyeler yapıp oğluna ulaştırmaya çalışıyor. Tabii bunları ulaştırmak da o kadar zor ki cezaevi bazen izin vermiyor, bazen bir hafta öncesinden dilekçelerle veriyoruz. Bütün bu saçmalığı bürokratik bir sürü işlemle yürütmek durumunda kalıyorsunuz. Ve oradaki annelerin durumu da böyleydi. Benim de mesela işte yeni dünyaya gelmiş yeğenim vardı. Ve hani inanamıyorum. Bizim ailede hem aile kalabalık. Benim 40 yeğenim var ama en son doğan çocuk. Göremiyorum. Rosa'yı göremiyorum. Ve bir çocuktan uzak kalmak, annesi olmamana rağmen onun başka yerde büyüdüğünü hissetmek ya da çok acayip geliyordu bana. Yani bir anne için çok çok zordu. Orası hakikaten tüm bu duygu durumlarının çok aşırı derece tarifsiz yaşandığı bir mekana dönüşüyor.
Şimdi tüm bu yoğun ve zor sürecin sonunda üretiminiz artık bir seçkiyle beraber bir sergiye dönüştü. Hani artık başkaları da cezaevinin dünyasına tanık, hatta belki ortak olabiliyor. Oyunu üretirken bizim de kendimize sorduğumuz bir soruydu bu aynı zamanda. Yani o dünyanın temsili anlatabilmesi ne kadar mümkün sizce?
Hiçbir şeyin bir temsili yok yani. Hani acının bir temsili yok. Bu tür durumların hiçbir temsili yok. Ve ben içerideyken bunları yaparken de inanın kendime karşı çok acımasız davrandım. Hani ben yaparsam bir izleyici olarak buna ne derim, nasıl yaparım? Yani sloganik politik bir ucuz bir duruma kaçmadan nasıl iş üretilir? Bazen bunun ayarını tutturmak güç olabiliyor. Yani bunu çok zor olabiliyor. ama bunun üstesinden nasıl gelebilirim diye çok düşündüm. Ama son derece de minimal bir şekilde yapmak istedim. Yani bunun süse püse hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hiçbir işin süse püse ihtiyacı yok. Olabildiğince dekoratif olmaktan uzak ama anlatımı güçlü kılabileceğim ne varsa elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştım. Bu yüzden zaten ben bütün o 3 yıllık süreç performatif bir süreçti diyorum. Bir malzeme olmaktan çıkıyor, malzemenin kendisi konuşmaya başlıyor dememin sebebi odur.
Söyleşimizin sonuna gelirken Fatou Şirve'nin de söylediği gibi malzemenin, hikayenin bambaşka anlamlara, bambaşka direniş biçimlerine dönüşebileceğini bir kez daha hatırladık. Bugün sadece bu bölümün değil, aynı zamanda ikinci sezonumuzun da sonuna geldik. Ve temsil üzerine, hayat deneyimini anlatmanın nasıl mümkün olduğu üzerine konuştuğumuz bu bölümde size de benzer bir soruyu sormak istiyoruz. Bu sezon boyu anlattığımız, hayal ettiğimiz, birlikte konuştuğumuz temalar sizde ne uyandırdı? Anılarınızı, hikayelerinizi, izlenimlerinizi ses kaydı olarak, mesajla ya da maille bizimle paylaşırsanız biz tüm bunlara gelecek ay yapacağımız özel bölümde yer vermek istiyoruz. Gelin bu sezonu birlikte bitirelim.
Bizden bu haftalık bu kadar. Kaan'ın sesini Spotify'da, iTunes'ta ya da tercih ettiğiniz herhangi bir podcast platformundan dinleyebilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bölümlerde, yeni fikirlerde ve yeni sezonda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Kaan'ın Sesi.